1. Korintoslar mektup 15. bölümün şimdi 45. ayetindeyiz. Nitekim şöyle yazılmıştır diyor Pavlos bu ayette. İlk insan Adem yaşayan bir can oldu. Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu. İlk Adam, Adem fizikseldi. Yunanca'da püşen ve zosan sözleri kullanılıyor. Bu onun fiziksel ve psikolojik olduğu anlamına gelir. Son Adem, Mesih ruhsaldır. Pneuma. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi diyor 46-47. Ayetlerde. Ruhsal olan sonra geldi. İlk Adam yerden yani topraktandır. İkinci Adam göktendir. Ne diyor Pavlos? İlk Adam yerden yani topraktandır. Koikos yani kil, çöptür. Günümüzde ekolojiden çok söz edilmektedir değil mi? Yeryüzünü kim mahvetmiştir? Dünyamızı mahveden kimdir? Bunu hiç araştırmaya gerek yoktur. Çünkü herkes biliyor. İnsan yeryüzünü mahvetmiştir, kirletmiştir. Çünkü insan yerdendir. İnsanın attığı her şey çöptür. O bu tür bir yaratıktır. Çöpleri, evet, olan, yerleri çöplerle dolduran artık bir varlık oldu insan. Ama ikinci Adam diyor, gökten gelen Rab'dir. Topraktan olan Adam nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel Adam nasılsa, göksel olanlar da öyledir. Bizler, topraktan olana nasıl benzer idiysek, göksel olana da benzeyeceğiz. Kardeşler diyor Pavlos, 48-50 ayetler arasında. Şunu demek istiyorum. Et ve kan, Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. Hatırlarsanız 15. bölüme başlarken bu bölüm Mesih inancını ya da İncil'in temel taşlarından birini oluşturmaktadır demiştim. Neydi bu? İsa Mesih'in gökten gelip insan olması, ölmesi, gömülmesi ve onun dirilmesi. Hepimiz yeryüzündeniz. Bizler Adem'deniz. Bizler Adem'in çocuklarıyız. Bu kapsamda düşündüğümüzde, evet, insanlar uluslara ayrılmışlardır. Yok senin ulusun, benim ulusum, senin ulusun daha iyi, yok benimki daha iyi gibisinden boş tartışmalara girmektedirler. Oysa hepimiz Adem'in soyundan gelenleriz ve hepimizin ortak bir yönü vardır. Hepimiz günahlıyız. Evet, bizler Adem'deniz ve durumumuz budur hepimizin. Hangi ulustan olursak olalım fark etmez. Ama aynı zamanda İsa Mesih'e iman edenler Mesih'tedirler. Bizler İsa Mesih'e iman ettik ve Mesih'teyiz. Onunla birleştik ve bu yüzden umudumuz sonsuza kadar Mesih'le birlikte olacak sonsuz bir bedenle dirilme umudumuz var. Bugün bizler topraktan olanın benzerliğini taşıyoruz değil mi? Ama göksel olanın benzerliğini taşıyacağımız günü bekliyoruz. Başka deyişle, evet biz Adem'in soyundan geliyoruz, bu nedenle bir gün bu bedenimiz toprağa gidecektir. İsa Mesih'e iman ettiğimizde Rabbin yanına gideceğiz. Yani İsa Mesih'e iman edenler. Mesih'e iman eden herkesin sonsuz yaşamı vardır. Bir gün Mesih'in bedeni nasılsa, yani Mesih ölümü yenip dirildikten sonra kuşandığı bedenle bizler de kuşanacağız. Böylece sonsuza dek Rabbin olacağız. İşte o günü bekliyoruz. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz diyor Elçi Pavlus. Yani eski bedenlerimiz cennete gitmiyorlar, gitmeyeceklerdir. Bundan ötürü çok seviniyorum. Neden? Benim bedenimi değiştirmek isterdim. Çünkü benim bu bedenim doğan, büyüyen, yaşlanan ve sonra ölen bir bedendir. Tanrı bu bedenlerimizi tamirhaneye göndermeyecek. Çürüyen, çürümezliği miras alamaz. Bu bedenin bir tohum gibi toprağa konulması gerekir. Yeni bir beden olarak dirilecektir. Eski bedenin tıpatıp aynı olmayacaktır. Yine de eski beden gibi olacaktır. Amerika'nın batı kıyılarında yaşayan birçok ateist öldükten sonra kendilerini yaktırıp küllerini büyük okyanusa attırdıklarını okudum. Bu tür uygulamalar artık Avrupa ve Almanya'da da uygulanmaktadır. Hatta bazı imanlıların da kendilerini yaktırdıklarını gördüm, duydum. Evet, bu ateistler kendi bedenlerini yaktırıp küllerini büyük okyanusa attırıyorlar. Yani Tanrı'ya bütün bu atomları yeniden bir araya koyma çalışması için meydan okuyorlar. Bakın bedenlerimiz birkaç kimyasal maddeden yapılmıştır. Bedenimizin büyük bir kısmı sudan, hidrojen ve oksijenden ve içine atılmış birkaç başka atomdan yapılmıştır. Yanlış duymadınız. Bedenlerimiz bu şekilde yapılmıştır. Tekrar edeyim. Bedenimiz sudan, hidrojen ve oksijenden ve içine atılmış birkaç başka atomdan yapılmıştır. Tanrı'nın o atomları bir araya getiremeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ya da belki başka atomlar kullanmayı istemektedir. Ne de olsa hidrojen atomlarının hepsi birbirine çok benzer. Benim yeni bedenimi yapmak için başka atomlar kullanmaya karar vermesi benim için bir şey fark ettirmez. Böyle bir şeyden ötürü dirilişi varsaymamak kardeşim çok saçmadır. Buna karşın diriliş olasılığı hakkındaki en büyük tartışmalardan biri Tanrı'nın bu atomları yeniden bir araya toplayamayacağıdır. Ama kardeşim başlangıçta bedeni yaptığına göre Tanrı ona benzer bir tane daha yapabileceği kesindir. Bunun tersini kim iddia edebilir? O Tanrı'dır. Öyle değil mi? Bedeniniz mezardan da çıksa ya da külleriniz okyanusa saçılmış bile olsa bakın Tanrı onu yeniden bir araya koyabilir. Kilisedeki ilk sapkınlık bedensel dirilişin inkarıydı biliyor musunuz? Yani kiliseye sokulan ilk sahte sapkın öğreti buydu. Pavlos'un dirilişin gerçeğini nasıl gösterdiğini görüyoruz. Zamanının üç büyük felsefesi aleyhine konuşmuştur Pavlos. Neydi bu üç büyük felsefe? Stoacılık. Bu ruhun ölüm anında Tanrı'ya yükseldiğini ve kişiliğin yok olduğunu söyleyen bir görüştür. Pavlos bedenlerimizin dirileceğini söylüyor. İkincisi epikürcülük. Bu da ölümden sonra varoluş olmadığını söylüyordu. Pavlos, İsa Mesih'in ölümden dirildiğini ve bizim bedenlerimizin de dirileceğini söylüyor. Üçüncü felsefe akımı Eflatunculuktur. O da ruhun ölümsüzlüğüne inanıyordu ama bedensel dirilişi kabul etmiyordu. Bu üç felsefe akımı görüyorsunuz ki çürük bir felsefe akımıydı ve Pavlos bunlara karşı konuşuyor. Pavlos, fiziksel bedenlerimizin de ruhsal bedenlerimiz gibi dirileceğini söylüyor, vurguluyor. İşte size bir sır açıklıyorum diyor Pavlos 15. bölümün 51. ayetinde. Hepimiz ölmeyeceğiz, değiştirileceğiz diyor. Sır nedir? Bunu daha önce birkaç kez ele almıştık. Sır daha önce eski antlaşmada bildirilmemiş ama şimdi İncil'de bildirilmiş olan bir şeydir. Sır göz kapısı ve kulak kapısı aracılığıyla öğrenemeyeceğiniz bir şeydir. İnsanların kalplerine de girmemiştir. Yani insanın düşünüp oluşturduğu bir şey değildir sır. Tanrı tarafından bildirilmesi gereken bir gerçektir. İşte size bir sır, bir giz açıklıyorum diyor Pavlos. Hepimiz ölmeyeceğiz. Hepimiz ölüm kapsamından geçmeyeceğiz ve değiştirileceğiz. Ölseniz de ölmeseniz de yine de değiştirileceksiniz dostum. Bazen insanların umarım Mesih geldiğinde ben hayatta olurum. Böylece direkt olarak onun huzuruna giderim dediklerini duyuyoruz. Aslında herhangi birimizin onun huzuruna gidebilmeden önce değiştirilmemiz gerekir. son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz diyor 52. ayet. Bir anda, en kısa zamanda. Burada kullanılan sözcük atom sözcüğünü aldığımız en atomo sözcüğüdür. Bilim adamları o küçücük şeye atom adını verdiklerinde büyük bir hata yapmışlardır, biliyor musunuz? Maddenin ufak parçasını bulduklarını sanmışlardı. Ama şimdi bir atomu bir pasta gibi kesebiliyorlar. Yani atomu bile bölüyorlar. Adına bina taşı deselerdi daha iyi ederlerdi. Aslında Simon Petros maddesel öğelerin yanıp biteceğini söylediği ikinci mektubunda bu sözcüğü kullanmıştır. Ama Tanrı'nın ruhu bilim hakkında bir şeyler biliyordu. Hepimiz göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz. Bu ne kadar sürer? Sadece bir an anlamına geliyor. Bak geliyor ya da ise burada diyecek zaman bile olmayacak. O kadar çabuk olacak. Son borazan çalınınca. Bu ne demek? Bu onun yani İsa Mesih'in son çağrısıdır. Borazan onun sesidir. Yuhanna Vahiy kitabında Rabbin gününde ruhun beni yönetimine almasıyla arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim diyor Vahiy 1. bölüm 10-13 ayetlerde. Öyleyse son borazan çalınınca sözü Rab İsa'nın sesidir. İnsanlığa son çağrısında ölüleri yaşama çağıracaktır. Hatırlarsanız İsa Mesih Lazar dışarı çık ya da Lazar dışarıya gel dedi. Ve bir gün bana Ali dışarı gel diyecektir. Ve size de adınızla seslenecektir. Ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği, bu ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giyinmelidir diyor 53. ayette. Melidir diyor. Şimdi bu melidir sözüne dikkat edin. Bu vurgulanan bir sözdür. Cennete şimdi olduğumuz şekilde gidemeyiz. Cennete sahip olduğumuz eski bedenlerle gidemeyiz. Orada gerçekten olan şeyleri göremeyiz ve müziği de duyamayız. Bedenlerimiz epey sınırlıdır. Cennet açısından neredeyse sağır ve körüz. Yeryüzünde bile gerçekten görebileceğimiz şeyler ve gerçekten duyabileceğimiz seslerin çok ufak bir kısmını görüp duyabiliyoruz. Bu eski bedenlerle cennete gitseydik, olup bitenlerin yarısını kaçırırdık. Ve dostum, ben oraya gittiğimde hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Bu yüzden yeni bir bedene ihtiyacım olacak. Bu çürüyen çürümezliği ve bu ölümlü ölümsüzlüğü giyilmelidir. 54. ayette, çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, ölüm yok edildi ve zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Bu dirilişin zaferidir kardeşim. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Tanrı'ya şükürler olsun, Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran, bizi yengiye ulaştıran odur diyor 1. Korintoslar 15. bölüm 55-57 ayetler arasında. Bir kutsal kitap öğretmeninin Tanrı ölümün dikenini çıkarttığı için artık onun iğnesi çıkarılmış bir arı gibi olduğunu söylediğini duymuştum bir keresinde. İğnesi çıkarılmış bir arının nasıl olduğunu bilmiyorum. Her arıyı durdurup özür dilerim iğnen var mı diye soramam. Tabii bu işin şaka yanı. Bu yüzden her arıdan korkarım. Ölüm dikenini kaybetmiştir diyor Pavlus. Çünkü bizim ölümün ötesine bakmamız gerekmektedir. Kapısı bize sonsuzluğun geniş alanlarını açar. Zamanın değil, sonsuzluğun kapısında başlar. Ama o kapıdan geçmeyi sevmem. Ey mezar, zaferin nerede diyor Pavlus. Ey ölüm, senin yengin nerede? Mezar kazanmış gibi görünüyor. Birçok insan başarılı iş adamları olmuşlar, ancak ölüm sonunda onları yenmiştir. Dünyanın en güçlü insanını, dünyanın en zengin insanını, dünyanın en yetkili insanını da ölüm yenmiştir. Birçok politikacı yüksek yerlere, hatta cumhurbaşkanlığına seçilir ama sonra görevdeyken ölür. En yükseklere erişirler ama ölüm üzerlerine gelip zafer kazanır. Biliyor musunuz kardeşim? Ölüm her insanın korkunç bir düşmanıdır. Evet, ölüm korkunç bir canavardır. Ancak Mesih o yoldan gitmiştir. Antlaşma sandığı Ürdün Nehri'nden karşı tarafa geçtiği gibi Mesih de benim için ölüm sularından geçmiştir ve bana, ben senin çobanınım. Sana sadece bu hayatta yol göstermekle kalmayacağım. Ölümün derin sularında da sana kılavuz olacağım ve seni sonsuzluğa çıkaracağım demektedir. Bu yüzden ben küçük bir çocuk gibi korkarım ama elimi onun çiviyle delinmiş eline koyacağım ve o beni karşı tarafa götürecek. Yani o benim elimi tutup karşı tarafa geçirecek. Ey mezar, zaferin nerede? Ölümün dikeni günahtır diyor Pavlus. Gerçek diken günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Yasa bizlere günahkarlar olduğumuzu gösteren aynadır. Tanrı'ya şükürler olsun. Bizi zafere ulaştıran odur. Nasıl? Bizler akıllı, zeki ve yeniciler olduğumuzdan ötürü mü? Hayır. Zafer Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyladır. Kutsalların çekeceği zulümden söz ederken Vahiy 12:11'de şöyle diyor. Kuzunun kanıyla onu, yani şeytanı yendiler. Nasıl yendiler? Kuzunun kanıyla şeytanı yendiler. Bu herhangi birimizin yengi kazanmasının tek yoludur. 58. ayette bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Bence bu ayet 1. bölüm 9. ayete kadar geri dönüyor. Sizi oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir. Ben onun oğlunun paydaşlığına çağrıldım. Pavlus mektubunda bizlere her şeyin bizim olduğunu söylemektedir. Pavlus ve Apollos ve Kifas ve bu dünya, yaşam ya da ölüm, şu anki şeyler ya da gelecek olan şeylerin hepsinin bizim olduğunu ve bizlerin de Mesih'in olduğumuzu söylemektedir. Yaşam bizimdir ve ben yaşamın tadını çıkarmak istiyorum. Ölüm bizimdir çünkü biz ölüm üzerinde zafer kazanan taraftayız. Ya da zafer kazanana sahibiz. Kim bu zaferi kazandı? Tabii ki Rabbimiz. Biz onun yanındayız. Şu anki şeylerin, zamana ait şeylerin ve gelecekteki şeylerin hepsi bizimdir. Bizi seven aracılığıyla muzaferlerden daha muzaferiz.